19. ayrım. İsmet Ay. Farklılığı sanatında gizli. İsmet Ay sahnede mükemmel bir oyuncu, yaşamda yine mükemmel bir oyuncu. Bugünkü gibi değildi Türkiye o zamanlar. Saygın olmak için herkes gibi olmak gerekiyordu. Normların dışına çıkmamak. Farklılığını, farklı seçimlerini gizlemek. O hiç gizlemedi. Neyse oydu. Kendini olduğundan farklı hiç göstermedi. Buna karşın kendini korumak için çevresine kahkahalardan, gülmeceden, ironiden bir kalkanı ördü. Böylelikle dokunulmazlığa kavuştu. Yaşama, mesleğine, kendisine ve çevresine saygılı İsmet Ay, gözyaşlarıyla kahkahalar arasında oyunculuğunu biledi. Hiç dinmeyen meslek aşkıyla sahnedeki ustalığını ve renkli kişiliğini bütünledi. Biz tiyatroyu seven, tiyatroya saygı duyan, insan sıcaklığına ihtiyacı olan, sanatçının hasına değer veren, sıradan ölümlü insanlar her zaman onun önünde sevgi ve saygıyla eğildik. İsmet Ay'ı sahnede çok izledim, oyunculuğuna hayran oldum. İsmet Ay'la tiyatro dışı ortamlarda bir arada çok oldum, sohbetlerine doyamadım. En ciddi konulardan en hercai, suya sabuna değmez anekdotlara, biriktirdiği anı hazinesinden çılgınca düşlerine nice güzellikleri paylaştım. Onunla sayısız anımın arasından şatoyu ziyareti seçtim sizlerle paylaşmak için. 80'li yıllardaydı, tutturdu illaki bir sabah kahvesine bana şatoma geleceksin diye. Çok inatçıydı, dediği dedikti. Tutturduğunu yapmazsanız hırçınlaşırdı. Tamam dedim, bir kahveye. Kahve içimi sabahtan gün batımına sürdü. İşte şatoya ziyaret. Şatoya ziyaret. Tarla başının kaldırım taşlarıyla döşeli ince uzun yolları ine çıka kıvrıla dolana aynalı çeşmeye varır. Ne aynalı ne aynasız çeşmelerden, ne hemen bir kıvrım ötesindeki eski dram tiyatrosundan, ne de mahallenin eski sakinlerinden, Behzat babalardan, ne eski peranın havasından ve kokusundan eser vardır artık. Ama neredeyse 40 yıldır İsmet Ay ve şatosu zamana karşı, Haliç'e karşı, anılara karşı orada yerli yerindedir. Şato 100 yıllık bir yapı. Koca ahşap kapısında zili boşuna arıyorum. İyi ki yok. Değil kapı. 3 katlı yapı isyan edebilir dizil sesine. Kapıyı vuruyorum. Sanki hiç kimse hiçbir zaman duymayacak taktaklarımı diye içimden geçirmemle müthiş bir gıcırtıyla kapının aralanması bir oluyor. Karşımda madam. Artık başka bir dünyadayım. Madam biliyor İsmet Ay'ın bir konuk beklediğini. Odaya son bir çeki düzen verdi, sobayı yaktı, çay demledi ya. O önde, ben arkada, yaldız kaplamız çoktan dökülmüş trabzanlara tutuna tutuna yukarı çıkarken, o buranın bir zamanki halini, pansiyonun nasıl dolup taştığını anlatıyor. Hayır, ne beyaz kuyruklu piyanoları, ne kristal avizeleri gördüm. Ne salonlardan gelen şuh kahkahaları duydum. Tavandaki yağlı boya melekler, huriler çoktan kanatlanıp uçmuş, geriye yalnız solgun renkler bırakmışlardı. Hiçbir şey eskisi gibi değil ama eskinin tüm izi duvarlarda, tavanda, bastığım yerde ve madamda. Bir tek İsmet Ay bırakıp gitmedi burayı dediğinde İsmet Ay'ın odasına gelmiştir. 35 yıldır yaşadığı odaya. İsmet Ay'ın odası kendi gibi aşırılıklarla dolu. Bir duvar ağlıyorsa öteki duvar gülüyor. Her yerde çoktan aramızdan ayrılmış olanların resimleri, Muhsin Hocalar, Güner Sümer, Asaf Çiğiltepeler, Sait Faikler. Yaşanmış gecelerin, dostlukların iz düşümleri, sahnelerin, perde önünün, perde arkalarının resimleri ve odanın, odadakilerin baş tacı edilmiş iki fotoğrafı. Annesininki, hangi dramdan fırlamış bu portre ve Bedia Muahit'inki. Sonra afişler, tablolar, ince narin Japon çiçekleri, gravürleri. Sonra kitaplar, dergiler, gazeteler, her yerden, her köşeden taşmış, bin bir aksesuar. Hiçbiri göstermelik değil, hep yaşanılmış. Hiçbir insan, hiçbir odayla bunca bütünleşmemiştir diye düşündüğümü anımsıyorum. Anıları, kahkahaları, gözyaşlarını, kitapları, gazeteleri aralayıp kendimizi sobanın başında iki yer açtık. Artık ne şatoyu ne oda duvarlarını, yalnız İsmet Ağa'yı dinlemeye çalışıyorum. Çalışıyorum çünkü onun sesiyle şatosunun sesini birbirinden ayırmak oldukça güç. İsmet Ağa'yı sahnede çok seyrettim ama biraz sonra en büyük oyununu izleyeceğimi henüz bilmiyordum. Anlattıkça yaşayacak, yaşadığını oynayacak, bir konudan ötekine, bir sahneden bir başkasına geçerken, şimdi gözleri yaşaracak, ardından o ünlü kahkahalarını savuracak ve sanki perde hiç kapanmayacak. Çerkez Ana'nın deniz yollarında Kaptan Baba'nın öykülerini çabuk geçtik. Şile'de doğdu, ilkokula orada gitti. Baba oraya tayin edilmişti. Okul temsillerinde, "Gel yaramaz git yaramaz" şiirini öyle bir başarıyla okudu ve bu başarıdan dolayı aynı şiirle sahneye öyle çok çıktı ki bütün çocukluğunda adı Yaramaz kaldı. Karşımda çocuk İsmet'i Yaramaz'ı oynamaya başladı. Sonra İstanbul'da, Üsküdar'da ortaokul. Sahne virüsü çocukluğunda yakalamıştı onu. Ailesi oğulları İstanbul Lisesi'ne gidiyor sandıklarında o dram tiyatrosunun kapısında bekliyor, Beyoğlu sinemalarına gidiyordu. Ankara Konservatuvarı'na öğrenci almak için sınav açıldığını duyduğunda 16 yaşındaydı. Evdekilerden gizli hazırlandı sınava. Romeo ve Juliet'ten bir parça seçmişti. Günlerce sahneyi çalıştı. Sınav günü geldi çattı. Sadri Alışık, Mücap Ofluoğlu da onunla aynı gün sınava giriyordu. Sıra ona geldi. Bir masa başında asık yüzlü, beyaz saçlı, koca koca adamlar oturuyordu. Başla dediler. Romeo ile Juliet arasında geçen sahneyi çok çalışmıştı. Başladı. Orada bir kahkaha koptu. İsmet Ağa Juliet'i oynamaya başlamıştı. Koca koca adamlar önce çok güldüler, sonra soluklarını tuttular. Sonra içlerinden biri yerinden fırlayıp İsmet Ağa'yı öptü. Karl Ebert, Sabahattin Ali, Nurettin Sevin, Orhan Buryan, İ. Galip Arcan arasında yerinden fırlayan Karl Ebert'ti. Sonra İsmet Ağa'nın Romeo'sunu da dinlediler ve yarın yine gel dediler. Ertesi gün, şimdi ne olduğunu anımsamadığı bir rolle İsmet Ağa düşe kalka yuvarlana yuvarlana sahneye girdi ki bu kadar yeter deyip eve yolladılar. Sınavı kazandığını öğrendiğinde uçtu sevinçten. Ailede kıyamet koptu. Çerkez Ana'yla deniz yollarında Kaptan Baba laf dinletemediler oğullarına. Sonradan sevgili annesi yıllar yılı oğlum bir başçavuş bile olamadın diye ağlayacaktı. Ver elini Ankara. Ankara Konservatuvarı'nda hazırlık sınıfında iki öğrenci vardır. Sevinç Tevs ve İsmet Ay. Bol bol hizmetçi uşak rollerine çıktılar. Antigone'da haberciyi oynamaktadır ve tiyatrodan ilk parasını almaktadır. Temsil başına 2,5 lira. Ankara ona yaramadı. Konservatuvar bırakıp İstanbul'a döndü. Muhsin Ertuğrul'u buldu. Hemen provaya gir, yarın da derse gel ile başlayan serüven ansızın kesiliverir. Askere çağrılmıştır İsmet Ağa, yıkılır. Baba diretir. Doğru Samsun'a askere yollanır. Muhsin Hoca'nın mektubu onu Samsun'da bulacaktır. Şatoda İsmet Ağa elime sararmış bir zarf veriyor. İşte o gün bugün sakladığı, yüreğini yakan mektup. Okuyorum. 26 Haziran 1944 tarihli. İsmet, çocuğum, sana ne yazayım bilmem ki. Senin hercai tabiatın ceza olarak seni sevdiğin tiyatrodan başka mesleklere sürükleyecek gibi gözüküyor. Onun için sana şifa verecek hiçbir vaatte bulunamıyorum. Biraz da babanın tavsiye ettiği yolda yürü bakalım. Belki hakkında hayırlı olur. Muvaffakiyetler dilerim. Muhsin Ertuğrul. Tepeden tırnağa duygular dünyasına bulanmış, yalnız tiyatro için yaşadığına inanan gence şok etkisi yapar mektup. O mu hercai, o mu başka mesleğe yönelecek? Gösterecek de herkese. Askerlik bitti, İstanbul'a döndü. Şehir tiyatrosunun başında Maynek var. İsmet Ağa konservatuvarda şan dersleri almaya başladı. Bir gün sınıf arkadaşları Leyla Gencer, Altan Karındaş, Lale Oraloğlu da aralarında olmak üzere hiçbirinin hocanın istediği bir la minör sesini veremeyişlerini, derken oradan bir tramvayın geçişiyle Muhittin Sadak'ın "Siz ne biçim skala oyuncusu olacaksınız? Buyurun siz veremediniz. Vatman da la minörü verdi." diye avaz avaz haykırışını hiç unutmadı. Maynek gitti. Şehir tiyatrosunun başına yine Muhsin Ertuğrul geldi. Bayram sevinciyle, genç oyuncularla, İstanbul'un her yerinde açılan tiyatrolarla, Rumeli Hisarı'nda yaz oyunlarıyla geldi. Bir rol, bir rol daha, bir rol daha. Onu ilk ününe ulaştıracak Hamlet'teki mezarcı ve ününü perçinleyecek Güner Sümer'in bozuk düzeninde Ragıp. Her ikisi de sarhoş rolleridir ama birbirinden çok farklı sarhoşlar. Şato'da bana iki sarhoş rolü arasındaki nüansları anlatışını anımsıyorum. Bozuk Düzen kitabının ilk sayfasını bana müthiş bir gururla gösterişini anımsıyorum. Ben kelimeleri verdim, sen ondan bir insan yaptın diye imzalamıştı eserini Güner Sümer. İlk travesti rolünde kadın kılığına girmiş bir polisi oynuyordu. Selama çıktığında seyircinin "prova prova" diye bağırdığını duyunca çok üzüldü. Arkadaşları teselli ettiler. "Deli misin sen? Prova değil, bravo, bravo" diye bağırıyorlar dediler. Kral Lear oyununda, oyun bitiminde ölü olarak perdenin gerisinde değil de önünde kaldığından ve dirilip yürüyerek sahneden çıkmak zorunda kaldığından yuhalanacaktı. Ama bundan böyle tekniğin neden önemli olduğunu da anlayacaktı. Andre Rossi'nin "Gene mi çocuk" oyununda sahnede kanama geçirecek, ciğerinde delik açılmıştı. Oyun boyunca sahnede rol arkadaşı Suna Pekuysal ağzından damlayan kanları silmeye çalışacaktı. Arada seyircinin içinden gelen iki kadın, "Biz dispanserdeniz, doktoruz, sahnede gizlemeye çalıştığınız durumun farkındayız, derhal bizimle geliyorsunuz" deseler de, o iki perde daha oyunu sürdürecek, sonra 6 ay hastanede yatacaktı. Ostrovski'nin orman oyununun ilk gecesinde Haydarpaşa'dan kalkan trenlere bakıp bakıp, "Ah şunların birine binip kaçabilsem" diye içinden geçirirken, bir el omzunu kavrayacak, "Gidemezsin, kaçamazsın, doğru sahneye" diyecektir. Muhsin Ertuğrul'dan başkası değildir bu. O gün bugün sahneye çıkarken 10 kez tahtalara vuracak, cebine atmak için sahnede çivi arayacaktır. Ama o korkuyu yenemeyecektir. Korku. O hep var, seneler geçtikçe de arttı. Sahneye tam çıkmadan önceki korku. Sorumluluk arttıkça korku da çoğaldı. Bayram sevinci, onca korku, onca rol hep bu şatoda yaşandı. Rollerini hep bu odada kapanıp çalıştı. Ama zaman zaman da bu oda, bu şato üzerine geldi. Yalnızlığını çoğalttı, korkularını artırdı. Kısacası İsmet Ay'ın kişiliğini en az tiyatro kadar burası da etkiledi. Gün çoktan batmıştı. Şatonun, yani odanın kısık ampulleri gölgeleri daha da büyütmüştü. Gölgeler arasından sıyrılıp İsmet Ay'ın iki yanağından öpüp oradan ayrıldım. Ayrıldım ama gölgelerim ve duvarların fısıldadıkları o gün bugün beni terk etmedi. Fısıltılar hep insan sıcaklığını söylüyordu. İnsan sıcaklığı. Anımsıyorum. Kimi geceler kah şatonun eski sahibesi, kuyruklu beyaz piyanoyu çalan kadının piyanosunu dinledi. Kah "mami mami" diye ağlayan, anasını arayan sesini duydu İsmet Ay. Kimi geceler ise duvardaki fısıldaşmaları duydukça nereden geldiğini bilmediği bu sesleri dinledikçe hırçınlaştı. Belki de hırçınlığı yalnızlığından geliyordu. Sonra da malum hırçınlığını espriyle, şakalarıyla bastırmaya çalışıyordu. Anımsıyorum, sormuştum. Yalnızlık bir seçim miydi, kaçınılmaz bir sonuç mu, yoksa çaresizlik mi? Yalnızlığı ben seçtim. Tiyatro yaşamı ikinci bir kişiyi kabul etmiyor. Her şeyi tiyatro yaşamımı benimle paylaşabilecek ne bir kadın ne de bir erkek olmadı. Galiba sanatçının kaderi bu, yalnız olmak. Kişiliğimiz ne olursa olsun bu zarafetle taşımak zorundayız. İnsanın işine, kendine, çevresine olan saygısı bunu gerektirir. İnsan kendi özelliklerini bilmeli. Bu özellikleri en saygılı, en kendine yakışır bir biçimde taşımalı. Kişinin kendine saygısı yoksa çevresinden nasıl saygı bekleyebilir? Beraberliklerinde, yalnızlıklarında bir tadı vardır. Önemli olan bu tadı yitirmemek. Beraberliklerimde olsun, yalnızlıklarımda olsun, kendimi çok umutsuz bulduğum zamanlar oldu elbet. Ama o zaman işime sarıldım, dostluklara sarıldım. İç yapım hep duygu dünyası oldu. Gözyaşları ya da kahkahalar arasında gidip geldim. İsmet Ay'ın dilinde dostluk, kahrolacasına vermek, sınırsızca vermek demek. Ömrümü verebilirim demek. Yalnızlıklar, dostluklar, roller birbirini izlerken ben de onu izledim. İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan ayrıldığında acı çektiğini anımsıyorum. 1981'deydi. Maddi koşullar zorlayınca ve bir müzikalden teklif alınca o sıralar genel müdür olan Basfi Rıza Zobu'dan izin istemişti. Ve bu izin ona verilmeyince ayrıldı. Ah Basfi Rıza Zobu, keşke sizi yalnız sahnedeki ustalığınızla anımsayabilsem. Keşke 12 Eylül darbesinden sonra benimsediğiniz o müfettiş rolünü unutabilsem. İsmet Ay'ın sahnedeki ve yaşamdaki rollerini anımsıyorum. İkisi de sahiciydi. Anımsadığım nice rolleri arasından Vişne Bahçesi'nin sadık uşağı Firzi yerleşiyor durağa. Çehov'un insan sıcaklığıydı. Rolle oyuncusunun böylesine bütünleştiği ender görülür. Yaşlı uşak Firz, İsmet Ay'dı. Finalde toplanmış eşya yığını arasında unutulduğunda sanki hiç yaşamamış gibi susan Firz, İsmet Ay artık bir şeylerin değişeceğini bize anlatıyordu. Susarak anlatıyordu. İsmet Ay sahne dışında dostluklarıyla, konuşmalarıyla ne çok renk, ne çok neşe kattı yaşamımıza. Ama susarak da ne çok şey anlattı. İsmet Ay'ın sahnedeki 50. yılını kutlayışını anımsıyorum. 1987'deydi. Sahnede siyah kostümü içinde konuştu sonra ve bana her şeyi öğreten 5000 yıllık öğretmenime teşekkür ediyorum dedi. Elindeki çiçek buketini sonsuz bir saygı ve sevgiyle ona, yani sahneye sundu. Çiçekleri yere koydu, sonra dizlerin üzerine çöküp, oyuncuların her akşam ayak bastıkları yeri, sahneyi öptü. O akşam sahnedekiler olsun, salondakiler olsun, gözyaşlarını tutamadılar. Bakmayın annesinin son gününe dek bir başçavuş bile olamadın diye ağladığına. İsmet Ay insan oldu, tiyatro sanatçısı oldu. Biz tiyatroyu seven, tiyatroya saygı duyan, insan sıcaklığına ihtiyacı olan, sanatçının hasına değer veren, sıradan ölümlü insanlar ona hep sevgi ve saygı duyduk.